Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 3 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 9 Şaban 1442 ve miladi 23 Mart 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nevruz özel programı, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı ve kalıcı Itır adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tuğ General Purdestan düşmanların İran'ın bilimsel bağımsızlığından korktuklarını söyledi. İran Ulaştırma Bakanı İran'ın kısa ve uzun menzilli uçakların yenileneceğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanı İran'a gelecek. İngiliz Savunma Bakanı İngiltere'nin İran'a olan borcunun ödenmesi gerektiğini söyledi. IŞİD unsurları Amerika tarafından Suriye'den Irak'a götürülüyor. NATO Genel Sekreteri Putin'i suçladı. Amerika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, düşmanların İran'ın bilimsel bağımsızlığından korktuğunu vurguladı. Şehit Muhsin Farizade'nin şehadet yıl dönümünde konuşan Tuğ General Ahmet Rıza Purdestan, Şehit Farizade'nin şahsiyetine temas ederken onun ahlaki ve bilimsel olarak derin ve basiretli bir insan olduğunu, düşmanın bu büyük bilim adamını korkusundan öldürdüğünü söyledi. Tuğ General Purdestan, düşmanlar İslam İran'ın bilimsel otoritesinden korkuyor. Çünkü bilimsel otorite bir ülkenin küresel emperyalizm karşısındaki bağımsızlığının temelidir dedi. Tuğ General Purdestan'a göre bu büyük şehit Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gerçek bir askeriydi ve aynı zamanda en önemli ve hassas faaliyetleri gerçekleştiriyordu dedi. Bilindiği üzere İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Destekleme Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Farizade, Tahran'ın Demavend ilçesine bağlı Absert bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
İran Ulaştırma Bakanı ülkede kısa mesafeli ve uzun menzilli uçakların yenileneceğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, Hicri Şems'e takvime göre bu yıl En önemli hedeflerden birinin hava yollarındaki kısa ve uzun menzilli uçak sayısını arttırma ve yenileme olacağını söyledi. İran Ulaştırma Bakanı, yeni yılda havacılık sektörüne yönelik olarak ülkenin hava filosunun kalitesini ve kapasitesini artıracak siyasetler uygulayacaklarını bildirdi. Muhammed İslami, yeni yılda havacılık sektörünün kapasitesini artırmak için ülkeye bir dizi kısa menzilli uçağın girmesi gerektiğini de bildirdi. İran Ulaştırma Bakanı'na göre bu programlar dünya çapında hava taşımacılığı sanayinin korona durumu sebebiyle zor şartlarda bulunduğu bir zamanda yapılacak.
İran Limanlar ve Denizcilik İşleri Genel Müdürü bazı Arap kanallarında bir Irak gemisinin İran'ın kara sularında kaçırıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. İNA'ya göre Hüseyin Abbas Nejat bazı Arap kanallarından İran'ın kara sularında bir Irak gemisinin kaçırılması ile ilgili haberlerini yalanladı ve Suudi Arabistan kara suları çevresinde kimliği belirsiz bir gemiden acil durum mesajı aldıktan sonra Naci 8 adlı kurtarma gemisinin bu şehirden bölgeye gönderildiğini bildirdi. İran Limanlar ve Denizcilik İşleri Genel Müdürü, hadise uluslararası hukuka ve uluslararası denizcilik örgütüne üye ülkelerin görevlerine uygun olarak yönetildi, dedi. Abbas Nejat, 4 ülkenin İran, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar katılımı ile birkaç gün süren hava ve deniz operasyonlarından ardından söz konusu geminin nihayet Katar'da görüldüğünü ve limana çekildiğini belirterek bu operasyona İran'dan 2 gemi de katıldı, dedi. Bazı Arap medyası bir Irak gemisinin kaçırıldığını bildirmiş ve bu Irak özel gemi İran'ın kara sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiasında bulunmuşlardı. Bu haber İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun tepkisine neden olmuş ve bu haber yalanlanmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in davetlisi olarak Cuma günü Tahran'a geleceğini bildirdi. Hatipzade, Çin Dışişleri Bakanı'nın 2 günlük ziyaretinde başta Zarif olmak üzere İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de görüşeceğini bildirdi. Hatipzade, ziyaretin amacını iki ülke stratejik ilişkilerinin güçlendirmesi, uluslararası ve bölgesel konularda istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi. 2021 yılı İran ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılına denk geliyor.
İngiltere Savunma Bakanı Londra'nın İran'a olan 400 milyon poundluk borcunun ödenmesi gerektiğini vurguladı. İNA'ya göre İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, pazartesi günü London Times'a yaptığı açıklamada, bu borcu ödememiz ve bunu İran'a ödemenin de bir yolunu bulmamız gerektiğini açıkça belirttik, dedi. Borcun ödenmesindeki gecikmeyle ilgili olarak Valas, hükümetin borcu kapatmak için yasayı ihlal edemeyeceğini iddia ederken İran'a yaptırım sorununu gündeme getirdi. İngiltere'nin İran'a olan 400 milyon pound borcu İran'a 1974 ile 1976'da 1500 Chieftain tank ve 250 zırhlı aracın satış sözleşmesiyle ilgilidir. Uluslararası Adalet Divanı ise İngiliz tarafını borçlu görerek bunun sonunda ortaya çıkan zararları da ödemeye mahkum etti.
HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Nevruz münasebetiyle tebrik eden bir mesaj gönderdi. Kürt Pres Haber Ajansı'na göre Demirtaş'ın Nevruz mesajında bu günlerde inanılmaz ve artan baskı altında olan siz Türkiye halkına selamlıyorum cümlesi dikkat çekti. Demirtaş'ın mesajı Diyarbakır, İstanbul, Şırnak, Mersin, İzmir ve Mardin gibi çeşitli şehirlerde Nevruz toplantılarının hepsinde okundu. Türkiye'deki bazı siyasetçiler ve Kürt partilerin liderleri bu hareketi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi bir intikam olarak nitelendirerek sonuçları konusunda uyardı. Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eş genel başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması sebebiyle soruşturma başlattı. Sancar'a Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler ile örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Hall Lut ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi Lut ile görüştü. Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lut'la Kıbrıs konusunda Nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 5+1 formattaki gayri resmi toplantının hazırlıklarını da ele aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaştığı mesajda Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliğidir ifadesini kullandı. Türk Dışişleri Bakanı daha önce de Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz meselelerine görüşmek üzere Kıbrıs Türk kesimi lideri Ersin Tatar ile bir araya gelmişti. Görüşmede Çavuşoğlu, Yunanistan ile müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının krize adil çözüm istememesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ın öncelikle Türk egemenliği meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin başkenti Ankara'da meydana gelen sel felaketleri bu şehrin insanlarına zarar verdi. Ankara sokaklarında şiddetli yağmur, eşi görülmemiş dolu ve sel, metropol bölgesinin birçok bölümünü sular altında bıraktı. Onlarca dükkan ve ev sular altında kaldı. Bu arada meclisin bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Öte yandan Ankara'da hava sıcaklığı çarşamba günü sıfırın altına düşecek. Kar yağışı görülecek. Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği, kentte kar yağışının cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklığının bugünden itibaren tüm Türkiye'de 6 ile 15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.
Türkiye'de son 24 saatte 201.215 koronavirüs testi yapıldı. 22.216 kişinin testi pozitif çıktı. 117 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 2.844.681'e yükseldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 201.215 COVID-19 testi yapıldı. 22.216 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 981 oldu. Son 24 saatte 19.494 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.844.681'e yükseldi. Test sayısı 36.556.589'a ulaştı. Vaka sayısı 3.035.338, vefat sayısı 30.178, ağır hasta sayısı ise 1.644 oldu. İçişleri Bakanlığı 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22.810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Putin koronavirüse karşı bugün aşı yaptıracağını açıkladı. Ülkede üretilen 3 aşıdan birini yaptıracağı kaydedilen Putin'in hangi aşıyı tercih edeceği belirtilmedi. Putin ülkesinin yaptığı uluslararası anlaşmalar sayesinde Sputnik ve aşısını 700 milyon kişiye ulaştıracağını ifade etti. Rusya 3. Covid-19 aşısını tescilledi. Ülkede 4 milyon kişi her iki dozu da aldı. Putin'in açıklamasına göre Rusya'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 4 milyondan fazla kişiye ise her iki dozu da uygulandı. Ülke çapında aşılama Aralık ayında Sputnik aşısıyla başlatılmış ancak aşı kampanyası diğer birçok ülkeye nazaran yavaş ilerliyor. Rusya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 4.466.000, can kaybı ise 95.000'e aştı. Bu arada koronadan en çok ölümlerin olduğu Amerika'da federal yetkililer son haftalarda bazı Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında önemli artışın gözlemlenmesinin ardından Amerika'da vaka sayılarında yeni bir artışın görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan koronavirüsün ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni varyantı Amerika'da yayıldı. 50 yaşın altındaki 616 vaka kaydedildi. İngiliz varyantı ile enfekte olan vaka sayısı artmaya başladı.
Hamas siyasi bürosu eski başkanı Halid Meş'al, Şeyh Ahmed Yasin, direnişin Filistin'de yayılmasının en önemli unsuruydu, dedi. Halid Meş'al, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in şehadeti döneminde yaptığı açıklamada, Şeyh Ahmed Yasin, cihad için canını vermiş ve güçlü bir imanla mücadele ediyordu, dedi. Meş'al, terör rejimi İsrail'in Şeyh Ahmed Yasin'in Filistin halkı gelenindeki desteğini kırmak için onu Filistin halkından uzaklaştırmak istedikleri ve bunun için de çok fazla zulüm ve hapis cezasını çarptırdıklarını ancak onun Hamas hareketini yeniden canlandırdığını söyledi. 2004 yılında işgalci İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Şeyh Ahmed Yasin'in 17. şehadet yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan İsmail Haniye, Şeyh'in mübarek davası, gül kokulu hayatı, karanlıkları aydınlatan cihadı ve muazzam boyutlardaki fedakarlıkları bizlere rehberlik ediyor ifadelerini kullandı. Açıklamasında Haniye, Şeyh Yasin'in suikasta uğradığı günün bütün Müslümanların kalbine acı verdiğini belirterek, Şeyh'in yaşantısı ile Filistinlilere cihadı ve direnişi öğrettiğini ifade etti. Haniye, Hamas hareketinin Şeyh Yasin başta olmak üzere Filistin'in şehitlerin çizdiği yolda ilerlemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. İşgal güçleri Şeyh Ahmed Yasin'i 22 Mart 2004'te sabah namazını kıldıktan sonra Gazze kentinin Es-Sabra mahallesinde evinin yakınlarındaki El-Mücemma El-İslami Camii'nden çıkarken düzenlediği hava saldırısıyla şehit etti.
Suriye kaynakları pazartesi günü Amerikan güçlerinin Suriye'de hapsedilen 9 IŞİD teröristi serbest bıraktığını Irak'a naklettiğini söylediler. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu kaynaklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasekede Suriye Kürt Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen Goryan cezaevinden serbest bırakılan teröristlerin sıkı güvenlik önlemleri altında Simelka üzerinden Irak'a nakledildiğini bildirdiler. Resmi raporlara göre Amerika Suriye ve Irak'taki teröristlere defalarca yardım etti ve hala yardım ediyor. Amerika ve müttefikleri şu anda Suriye hükümetinin izni olmadan terörist gruplarla yasa dışı şekilde mücadele etme bahanesiyle Suriye'de işgalci olarak bulunuyor. Amerika ve müttefiklerinin terörle mücadele bahanesiyle Suriye'deki yasa dışı varlığı eski Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlığı döneminde bizzat gündeme gelmiş ve Trump, IŞİD'in bizzat Amerika tarafından oluşturulduğuna itiraf etmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yemen'e karşı 6 yıl süren savaşın ardından Riyad'ın savaşı sona erdirmek için pratik bir girişim hazırladığını iddia ediyor. Resmi Suudi Haber Ajansı'na göre Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Suudi rejiminin liderliğindeki Yemen düşmanı koalisyonun komutanlarının katıldığı canlı bir basın toplantısında Yemen'de ateşkes çağrısında bulunarak bu durumda önce Sana Havalimanı'nın kısıtlı açılması ve El Hadide Limanı'na yönelik baskıların azaltılması olacağını söyledi. Faysal bin Ferhan, Ensarullah'ın da Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin bir parçası olmasının da kabul edileceğini belirtirken, Riyad girişimi önerisinin Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğinde ve istifa eden Yemen hükümeti ve Yemen Ensarullah'ın onayı ile kapsamlı bir ateşkesi de içerdiğini sözlerine ekledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bir kez daha İran'ı Yemen işlerine karışmakla suçladı ve Yemen'e karşı savaşın uzamasının sebebinin de Tahran'a müdahalesi olduğunu iddia etti. Bu arada Yemen sözcüsü Muhammed bin Abdüsselam ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Suudi planının yeni olmadığını söylerken Suudi planına tepki gösterdi.
NATO Genel Sekreteri son yıllarda Rusya'nın izlediği saldırgan tutuma dikkat çekti. Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri bugün başlayacak 2 günlük NATO Dışişleri Bakanlar toplantısından önce konuştu. NATO Genel Sekreterine göre Amerikan Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için kullandığı katil kelimesi hatırlatıldı. Rusya'nın son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan bir tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, ülkedeki muhaliflerin baskı altında olduğunu ve yaşananların sorumlusunun Putin olduğunu söyledi. Avrupa'nın savunması noktasında NATO'nun önemli yer edindiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği nüfusunun %90'ının NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının %20'sinin Avrupa Birliği ülkelerince yapıldığını söyledi.
Avrupa Birliği Myanmar'da darbeden sorumlu 11 kişi ve Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı aldı. AB Konseyi, Çin, Rusya, Myanmar, Kuzey Kore, Libya, Çeçenistan, Güney Sudan ve Eritre'den toplam 22 kişi ve 4 kuruma yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi. Buna göre Myanmar'da 1 Şubat tarihinde yapılan askeri darbeden ardından başlayan barışçıl gösterilere yönelik baskıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing dahil olmak üzere çok sayıda darbeci generaller ile yeni seçim komisyonu başkanı Teso Avrupa Birliği yaptırım listesine eklendi. Bunların yanı sıra AB'nin Aralık 2020'de başlattığı küresel insan hakları yaptırım rejimi kapsamında çeşitli ülkelerden 11 kişi ve 4 kurum listeye konuldu. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik kötü muamele, gözetleme, keyfi gözaltı, din ve inanç özgürlüğü, ihlal ve beyin yıkama programı gibi çeşitli nedenlerle Çinli yetkililer Zhu Heilun, Van Zhangberg, Wang Minskan, Chen Minsko ile Xiang Production ve Construction Corps kurumu yaptırım listesine ilave edildi.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Colorado eyaletinde bir markette düzenlenen silahlı saldırıda biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı 6 yıllık savaşının istatistiği etrafında. Yemen Silahlı Kuvvetleri Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seriye, dayatılan savaşın 6. yılının dolması eşiğinde savaş ile istatistikleri açıkladı ve savaş sonuçlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşı 26 Mart'ta 7. yılına girecek. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü'nün bu savaşa ilişkin istatistikleri birkaç açıdan ele alınmalı. İlk önemli boyut, Suudi Koalisyonu'nun son 6 yılda gerçekleştirdiği ve Yahya Seri'ye göre Yemen'de 260 binden fazla defa bombardıman saldırılarının sayısıdır. Bu saldırılar Yemen'deki çok sayıda köy, ev, şehir, yol ve iletişim ağının, caminin, kamu ve özel tesislerin yıkılmasının yanı sıra on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu saldırıların temel sonucu Yemen'e ağır insani ve insanlık dışı kayıpların verilmesiydi. Öyle ki bugün Yemen'de 21. yüzyılın en büyük insani felaketi yaşanmakta. Ülkede sosyal altyapının %85'inden fazlası tahrip olmuştur. Son olarak Yemen'i yeniden inşa etmek için yüz milyarlarca dolara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu savaşın sadece bugünkü Yemen çocuklarını yok etmekte kalmayıp, gelecektekileri de büyük ölçüde etkileyeceği şimdiden bilinen bir gerçektir. İkinci boyut, Yemen ordusu ve halk komiteleri tarafından gerçekleştirilen saldırı, ve savunma eylemlerinin niceliği ve niteliğidir. Tuğgeneral Yahya Seri'ye göre Yemen kuvvetleri son 6 yılda 6.174 savunma harekatı, 54.025 keskin nişancı atışı, 6.385 tank savar operasyonu, 59.852 topçu destek harekatı ve 1.534 hava savunma harekatı gerçekleştirdi. Suudi koalisyonunun hedeflerine toplam 1.348 balistik füze fırlatıldığı açıklandı. Bu sayılar aslında şunu göstermektedir.
Birincisi, Yemen'e karşı savaşın başlamasıyla birlikte Suudi hükümeti ve özellikle Muhammed bin Salman yönetimindeki Savunma Bakanlığı'nın Yemenlilerin Suudi koalisyonun saldırganlığına karşı koyma konusundaki iç gücünü ve iradesini doğru bir şekilde analiz edememesi ve bunun farkına varamamasıydı. Şimdi de savaşın 6. yılının sonunda inisiyatif artık Suudilerin elinde değildir. İkincisi, Yemen ordusunun ve halk komitelerinin operasyonlarının Suudi koalisyonuna ağır kayıplar verdirmesiydi. Tuğgeneral Yahya Seri'ye göre savaşın başlangıcından bu yana 10.400 Suudi askeri ve subayı, 1.240'dan fazla Birleşik Arap Emirlikleri askeri ve 8.634 Sudanlı paralı asker ve Suudi koalisyonuna bağlı toplam 226.615 Yemenli milis ölmüş veya yaralanmıştır. Başka bir ifade ile Suudi koalisyonu bu savaşta çok yüksek bir sayı olan toplam 246.889 kişiyi kaybetti veya yaralı olarak geriye çekti. Bu istatistik Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemenli yandaşları ve güçlerinin yanı sıra diğer ülkelerden gelen asker ve paralı askerlerine, hatta kendi askerlerine bile değer vermediğini ve bu paralı askerlerin hayatlarını kör saldırılarda tehlikeye attığını gösteriyor. Üçüncüsü, Suudi Arabistan'a yönelik bu yüksek sayıdaki Yemen askeri operasyonlarının Riyad'ın bu kendi kendine ortaya çıkardığı savaşta verdiği ağır maddi hasarı gösteriyor. Savaşın başında bazı analistler Suudi Arabistan'ın Yemen'e savaş açarak askeri gücünü göstermeye çalıştığını ve savaşın Suudi Hava Kuvvetleri için bir eğitim tatbikatı olduğunu savundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü tarafından açıklanan istatistikler bu analizin nedenle yanlış olduğunu doğruladı ve tesadüfen bu savaştaki Suudi askeri gücünün Batı Asya'daki en fakir Arap ülkesine bile karşı savaşı kazanamadığını gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak Yemen'e karşı 6 yıllık savaşın Yemen'e çok fazla insani ve maddi zarar vermesine rağmen Ali Suud'un askeri ve siyasi prestijini ciddi bir şekilde sorguladı ve bu savaşın da devam etmesinin Suudi Arabistan'ın yenilgisi acısını da artıracağı söylenebilir. Amerika'nın Yemen'e karşı savaşta Ali Suud'a yeşil ışık yakmasının Suudi Arabistan'ın bölgesel konumunu zayıflatması için bir tuzak olduğu da söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan Başbakanlığı'nın yeni açıklamaları etrafında. Ermenistan Başbakanlığı'nın muhaliflerle anlaşmasının ardından Başbakan Paşinyan yaptığı konuşmada iç ve bölgesel meselelerle ilgili tutumlarını açıkladı. Ermeni medyasında geniş yer ve yankı bulan Ermenistan Başbakanı'nın açıklamaları ve sözleri aslında kendisine yönelik muhalefetin taleplerine ve Ermeni toplumunun kendisine yönelik güncel söylentilerine bir tepkiydi. Bu bağlamda siyasi krizin ortasında bulunan Ermenistan Başbakanı çeşitli istifa ve ülkeden ayrılma taleplerinin ardından Ermeni halkının onu kurşunla vurmak istemesi halinde bile ülkeyi terk etmeyeceğini, kurşunla vurulmaya hazır olduğunu belirtti. Paşinyan'ın bu sözleri onun vatanseverliğini kanıtlama girişimi olarak görülmelidir. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaş sırasında Erivan hükümeti Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin ihtiyaç duyduğu yoldan yürüdü. Aslında Paşinyan hükümeti 2018'de Ermenistan'da iktidara geldiğinden beri Dağlı Karabağ sorununa her zaman gerçekçi bir bakış açısı sergiledi. Bu görüş, işgal altındaki toprakların %20'sinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakılmasını ve Ermenistan'da ekonomik kalkınmanın sağlanması çabalarını kapsıyordu. Bu bağlamda Paşinyan hükümeti muhalefetle yapılan son anlaşma ardından protestoları bu yıl 20 Haziran'a kadar bitirmek şartı ile erken parlamento seçimleri açıklaması yaptı. Ermenistan Başbakanı bu konuda şunları söyledi. Erivan ile Bakü arasındaki doğrudan iletişim bölgedeki düşmanca eğilimlere son verecek. Gerçekte Paşinyan liderliğindeki Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin enerji ve transit projelerine katılarak ekonomik sorunlarını sona erdirmek niyetinde. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkenin ekonomik projelerine katılım çerçevesinde Ermenistan ile gelecekteki ortak işbirliğine ilişkin iyimser görüşünü dile getirmişti.
Bu arada Ermenistan Başbakanı muhalefetin hain hükümetin istifa etmesini istemesine rağmen Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan belgeyi görmezden gelmek niyetinde olmadıklarını kaydetti ve şu açıklamada da bulundu. Çünkü bu belgeyi yırtıp atarsak insani bir felaket olacağını da biliyorlar. Aslında Nikol Paşinyan herhangi bir politikacı kurban edebilecek bir anlaşmanın kurbanı olduğu izlenimini bırakmak istiyor. Buna rağmen Paşinyan Ermenistan Başbakanlığı görevinden istifa etme niyetinde olmamıştır. Muhalifler ise Ermenistan'ın özel yetkilere sahip başbakanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği plan çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 3 veya 5 ilçesini iade edebileceğini ve aynı adımları dağıtabileceğine inanıyorlar. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan savaşa girmeseydiler, Ermeniler barış anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile enerji ve transit projelerine katılım konusunu gündeme getirebilirlerdi. Ermenistan Başbakanı'nın Bakü-Erivan çatışması kapsamında bir insani felaketle ilgili açıklamasına rağmen bölgesel meselelerdeki uzmanlar farklı bir görüşe sahiptirler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 9 Şaban 1442 ve Miladi 23 Mart 2021 Salı. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1301'de Kutsal Kum kentinde bulunan ilmi hafızası Ayetullah Hac Seyyid Abdülkerim Hayri Yezdi tarafından kuruldu. Kutsal Kum kenti İslam dininin ortaya çıktığı ilk yüzyıllarda bilim ve dini marifin yayılması ve meşhur alimlerin yetiştiği bir merkeze dönüştü. Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 8. imamının değerli kız kardeşi Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın mutahhar türbesinin bulunması Kum kentinin önemini kat kat arttırdı. Ayetullah Hayri Yezdi Kum kentinde ilmi hafızasını kurdu ve bu mekan İslam inkılabının zaferinden sonra İslami bilimler ve Şia kültürünün yayıldığı merkeze dönüştü. 16 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1384'te İranlı ünlü düşünür ve filozof Allame Seyyid Celaleddin Aşdiyani geçirdiği uzun hastalık döneminden sonra vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te dindar ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Allame Seyyid Celaleddin Aşdiyani, İran'ın ortasındaki Aşdiyan'da dünyaya geldi ve ilk eğitimini de bu kentte yaptı. Allame Seyyid Celaleddin Aşdiyani bilim ve kemalde üstün yeteneğinden dolayı Kutsal Kum kentindeki Feyziye Medresesi'ne gitti ve kendi dönemindeki önde gelen hocalar olan Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai ve İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni gibi hocalardan feyizler aldı. ...961 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şaban 481'de Mısırlı Müslüman fakih ve ünlü alimlerden İbni Berraç Trablusi vefat etti. Mısır'da dünyaya gelen Berraç uzun süre günümüz Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde kadılık yaptığından dolayı Trablusi adıyla ünlendi. Seyyid Murtaza ve Şeyh Tusi gibi fakih ve alimlerden feyiz alan Trablusi'nin görüşleri önde gelen fakihler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. İbni Berraç'ın en ünlü eseri El Cevami El Fıkıh adlı kitaptır. ...865 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şaban 577'de Müslüman fakih ve lügat bilimcisi İbn Ambari lakaplı Ebu'l-Berekat Abdurrahman bin Muhammed Irak'ın Bağdat kentinde vefat etti. Tahsilini Bağdat Askeri Medresesi'nde bitiren Muhammed bilgi bakımından zirvedeydi ve aynı medresede ders vermeye başladı. Önde gelen alem birçok kitap ve risale kaleme aldı ki bunlar arasından en önemlisi olan El Esrar El Arabiye adlı esere değinebiliriz. ...140 yıl önce bugün 23 Mart 1881'de Alman ünlü bilim adamı ve kimyager Hermann Schrödinger dünyaya geldi. Kimya bilimine büyük ilgi duyan Hermann Schrödinger, büyük moleküllerin altyapısı esasını tedvin etti ve kimya polimer bilim dalındaki geniş araştırmalarından dolayı 1953'te kimya dalında Nobel ödülüne layık görüldü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayramı özel programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde Nevruz Bayramı ile ilgili mitolojiler ve efsanelerden bazılarını gözden geçirmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise Nevruz'un Sasaniler döneminde ve İslami dönemde nasıl kutlandığı ve bu milli bayramın nasıl ayakta kaldığını gözden geçireceğiz.
Miladi 224 ila 651 yılına kadar İran'da hüküm süren ve eski çağların en önemli imparatorluklarından biri Sasani Hanedanı İmparatorluğu'ydu. O dönemde İran'ın resmi dini Zerdüştü inancıydı ve Hristiyanlar ve Yahudiler de İran'da azınlık olarak yaşıyordu.
Nevruz bayramı ise Sasaniler döneminde halk ve saray nezdinde özel bir yeri vardı. Bu bayram muhteşem törenlerle kutlanırdı. Bu dönemde Nevruz şenlikleri 6 gün sürerdi ve küçük Nevruz ve büyük Nevruz olmak üzere iki evreye ayrılırdı. Nevruz bayramı başlamadan önce İran genelinde yılın son salı gününü çarşamba gününe bağlayan gecede çarşamba suri adı verilen ateş yakma merasimi düzenlenir, ayrıca evlere temizlik yapılırdı. Yeni yılın 13. gününde ise İran halkı doğaya çıkarak yeni yılı karşılamanın son etkinliğini yerine getirirdi.
Sasaniler döneminde yeni yılın ilk ayı olan Ferverdin ayının ilk 5 günü küçük Nevruz olarak adlandırılmıştır. Bu 5 gün halka özel günlerden ve önemli etkinliklerden biri kral tarafından kabul edilmeleriydi. Bu buluşmada çiftçiler, rahipler, bürokratlar, ordu mensupları vesaire sırayla kralı ziyaret eder ve bazı hediyeler sunardı. Ve 5 gün süren küçük Nevruz'dan sonra sadece 1 gün süren büyük Nevruz başlıyordu. Bugün de devlet erkanlarının büyükleri kralı ziyaret ediyor ve ardından Nevruz şenlikleri resmen sona eriyordu.
Sasaniler döneminde Nevruz bayramı o dönemin hatta daha sonraki dönemlerin musikisini, şiirlerini ve edebiyatını etkileyecek kadar önemsenen bir etkinlikti. Örneğin Menuhçehri ve Nizami gibi İranlı büyük şairlerin şiirlerinde Büyük Nevruz, Hadak Nevruz ve Kubat Nevruz gibi adların geçtiğine şahit oluyoruz. Yine eski yazarların tarihi kitaplarında da Nevruz'un izlerine rastlamak mümkün. Bu tür eserlerde evlerin bezendiği, sokaklar ve caddeler aydınlatıldığı ve çeşitli yiyecekler ve içecekler ve yeni elbiselerin tedarik görüldüğü beyan edilir.
Sasaniler döneminden sonra İran'da İslami dönem başlıyor. Bu süreçte İranlılar İslam dinini benimsedi ve böylece bu semavi din İran halkının kahir çoğunluğunun inancı oldu. Bu dönemde yaşanan sosyal, siyasi ve dini değişim yüzünden Nevruz bayramı farklı bir renge ve kokuya büründü. Emevi halifeler gibi ilk halifeler ilkin Nevruz bayramını pek umursamıyordu ancak buna karşın İran halkı bu milli bayramı ihya etmekten el çekmedi ve geleneklerini İslami hükümdarlara ve halifelere telkin etmeye çalıştı.
Emevilerin çökmesi ve Abbasilerin iktidar olmasının ardından şartlar daha uygun hale geldi ve İran halkının birçok milli geleneği yeniden gündeme geldi. İranlılar Abbasi iktidarına nüfuz ederek zengin kültürlerini geliştirmeyi başardı. Gerçekte eski geleneklerin kalıcı olmasının önemli sırlarından biri bu geleneklerin iktidarlarca desteklenmesiydi. Nitekim bu durumda eski gelenekler evlerden başka ülkelerin genelinde de düzenlenebilirdi. Bu durum Abbasilerin iktidarında Nevruz Bayramı'na verilen destekle gerçekleşti. O dönemde İranlıların milli bayramları eski saray gelenekleri ve milli etkinliklere göre Abbasi halifelerin saraylarını nüfuz etti. Ve bu da bazı Müslüman tarihçiler ve edebiyatçıların İran'da Nevruz ve diğer milli bayramlardan söz etmelerine ve şairlerin de güzel kasideleri yazmalarına yol açtı. Böylece başta Nevruz olmak üzere birçok bayramın hakkında şiir kitapları yazılmış oldu.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde ve bu bölümün başında Nevruz bayramı ile ilgili mitolojilerden ve efsanelerden ve ayrıca Sasani iktidarı ve İslami halifelerin döneminde Nevruz bayramı nasıl kutlandığından söz ettik. Ancak İran'da Sasaniler devrildikten sonra İran topraklarında hüküm süren ilk İranlı hanedan Horasan yöresinde Tahiriler iktidarı oldu. O dönemde Nevruz bayramı büyük bir ihtişamla kutlanıyordu. Ve İranlı büyük bilgin Ebu Reyhan Biruni'nin anlattığına göre Kameri 4. yüzyılda Horasan hükümdarları Nevruz bayramında ordu mensuplarına hem ilkbahar hem yaz aylarına özel kıyafetler hibe ediyordu.
Tahirilerden sonra İran'da iktidar olan Samaniler, Gazneviler ve daha sonraki hanedanların iktidarları döneminde de Nevruz ve Mehregan gibi büyük bayramlar yaygın bir şekilde kutlanırdı. Ancak Moğol istilasından sonra İran'da şartlar çok değişti. Nevruz bayramı Moğol katliamları ve yağmaları başladı. İlk günlerde diğer birçok gelenek ve görenekler gibi azametini ve önemini kaybetti. Ancak zamanla Nevruz yavaş yavaş zayıf konumundan sıyrılmayı, özellikle Safaviler döneminde yeniden saray tarafından kutlanmayı başardı. Gerçi Safaviler döneminde Nevruz bayramı ve kutlamaları diğer dönemlere kıyasla önemli değişikliklere uğradı ve dini bir havaya büründü. Bu dönemde Nevruz milli öneminin yanı sıra dini bir konuma kavuştu. Safaviler döneminde Nevruz bayramı eski gelenekleriyle yeniden canlanmış ve o günden beri de tüm azametiyle devam etmiştir. Müslüman İran halkı Safaviler döneminden itibaren Nevruz bayramını değerli bir miras olarak korumuştur.
Günümüzde ise Nevruz Bayramı İran ve diğer birçok ülkede büyük bir ihtişamla kutlanıyor ve geçmişten işaretlerine ve geleceğe dönük umutları Nevruz'a özel Hefsin sofrasına taşıyor. Hefsin sofrası Yüce Allah'ın kullarına rahmet ve bereketlerinin işaretini gösteriyor. Ev halkı da yeni yıla girerken ilahi nimetlerin birçok işaretini içeren bu güzel sofranın çevresinde toplanıyor. İran milleti ve dünyanın neresinde olursa olsun Nevruz bayramını sevenler yeni yıla girerken Hefsin adıyla anılan ve kurulan bir sofranın etrafında oturur.
Hefsin sofrasını kurmak Nevruz bayramının en ünlü adetlerinden biridir ve sofranın her bir parçası başlı başına bir simge ve bir işarettir. Sebze yeniden doğuş ve doğurganlık simgesi. Semenu bereket ve bolluk simgesi. Sumak güneşin doğuşunun simgesi. Sikke zenginliğin simgesi. Elma güzellik ve sağlığın simgesi. Sirke, sabır ve uzun ömür simgesi. Sarımsak, tıp ve tedavi simgesidir. İranlı Müslüman aileler sofranın başına bir cilt Kur'an-ı Kerim koyar, böylece bu milli bayramı inançları ve ülküleriyle düğümleyerek yaşamında Kur'an-ı Kerim öğretilerini en başta tuttuğunu gösterirler. Bu arada İranlı gayrimüslim vatandaşların da kendi inançlarına göre kutsal kitabını bu sofraya yerleştirdikleri görülür. Buna göre Müslümanlar bu sofraya Kur'an-ı Kerim'i, Zertüştiler Evesta'yı, Yahudiler de Tevrat'ı koyarak yeni yılı karşılarlar.
Gerçi Nevruz her yeni yılın yeni günüdür fakat mazisi çok eski çağlara uzanan oldukça yaşlı bir gelenektir. Her yıl bu yaşlı gelenek yeni yıla girerken gençlik kıyafetini giyer ve yaşadığı uzun yıllar ve dayandığı soğukların ardından hala ayakta olduğuna şükretmek üzere birkaç günlüğüne şenlenir. Buna göre ihtiyarların ihtişamı ve gençlerin neşesi bu bayramda özetlenir.
Evet, Nevruz devranlarla savaşları geride bıraktı ve bu savaşların öyküsü efsane olup dilden dile dolaştı. Ancak savaş devam ediyordu ve Nevruz yaşlandıkça yaşlandı, ihtiyarladı, gücü zayıfladı fakat yüreği ve ruhu genç kaldı. Nevruz her yıl yeni ve rengarenk kıyafetlere bürünen o büyük pehlivandır. Ancak bu renklerin arasında da en çok göze çarpan renk İran rengidir.
Binlerce yıllık mazisi olan İranlıların Nevruz Bayramı her yıl kat ettiği uzun yolu ve sonuçta İran milletinin vahdet ve gönül birlikteliğine yol açmak üzere verdiği mücadeleyi hatırlatır. Müslüman İran milleti ve diğer dini azınlıkları hiçbir zaman gani kültürünü unutmaz ve zengin geçmişleriyle geleceğe doğru umutla ilerlemeye devam eder. Bu yıl yani Hicri Şems'i 1400 yılının Nevruz Bayramı Şabaniye bayramlar olarak anılan Şia Müslümanların en büyük bayramlarına denk gelmiş ve böylece bu bayrama ayrı bir manevi hava kazandırmıştır. Bu yıl Nevruz Bayramı vaat edilen büyük kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü de kapsıyor. İran milletinin bu iki büyük şenliği bir arada kutlaması ise bu milletin dünyada eşine ender rastlanan milli ve dini dayanışmasının işaretidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde biyolojik tehditler hususunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sorumluluğunu ele alacağız.
Çağdaş dünyamız ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle doludur. Bu doğrultuda biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi zor olan hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan kimi gizli ve yıkıcı girişimlerde bulunur. Biyoterörizmin hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden bu tür terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sohbetimizin devamında biyoterör saldırıları karşısında kamu sağlığının korunması ve biyoterörizm ve tehditleri karşısında uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluklarını ele almak istiyoruz.
Sağlığı ve genel olarak sağlık, insanların uluslararası insan hakları düzenindeki temel haklarından biri sayılır. Farklı küresel ve bölgesel belgelerde ise bu hak sağlam bir konum edinmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması da kamu sağlığı babında hükümetleri kamu sorunlarını gidermek ile mükellef kılmıştır. Kamu ve kolektif güvenlik bağında da ülkeleri zayıflatan her türlü pandemik olay veya ölüme neden olan geniş çaplı olaylar uluslararası güvenliğe tehdit sayılmaktadır.
Birleşmiş Milletler tüm dünya ülkelerini kamu sağlığı hususunda sorumlu görüyor ve uluslararası anlaşmalarda öngörülen sağlık kuralları ve önlemlerin uygulanmaması halinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın zorunlu olarak kamu sağlığını sağlayacağını belirtiyor. Yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar, çevrenin bozulması ve kirlenmesi ve de savaşlar bir döngü şeklinde kamu sağlığını ve insanların bekasını tehlikeye atmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılasına göre ölçülen yoksulluk doğrudan iç savaşlar ile alakalıdır. Sıtma, AIDS ve koronavirüs gibi hastalıklar farklı dönemlerde büyük çaplı ölümlere yol açmış ve yoksulluğu da yaygınlaştırmıştır. Yoksulluk ve hastalık aslında çevrenin kirlenmesinde ve çevresel dengenin bozulmasında da etkili olmuştur. İklimsel değişiklikler bu tür hastalıkların yayılmasını ve bulaşmasını hızlandırmıştır.
İranlı diplomat Hamid Bayri Neşat, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemik hastalıklar ile mücadele hususundaki rolü hakkında şöyle diyor. Günümüzde sırf savaşlar küresel güvenlik ve barışı tehdit etmiyor. Küresel barışa karşı tehditler militarizm dışındaki şekillerde de görülmektedir. Hatta daha etkili ve daha kalıcı eserler bırakmaktadır. Bunun açık örneği AIDS ve koronavirüs pandemileridir. Bu iki hastalık da Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi tarafından küresel barış ve güvenliğe yönelik tehdit ve ciddi kriz olarak tanıtıldı. Birçok düşünürün de belirttiği gibi AIDS ve koronavirüs sırf sağlık ile ilgili bir husus değil, ciddi bir insani hukuka yönelik tehdittir. Bu hastalıklar kimi kıtaları daha fazla etkilemiş ve toplumların sürdürülebilir kalkınmaya doğru hareketini engellemektedir. Bu durum farklı toplumların sosyal ve ekonomik temellerini yok edip yoksulluğa ve felakete yol açar.
Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre hükümetler çok taraflı işbirliği yoluyla kolektif çıkarlarını biyolojik tehditlere karşı korumalıdır. Örneğin biyolojik veya nükleer tehditleri düşünürsek 50 kilogram zenginleştirilmiş uranyum bir ülkeyi yok etmek için yeterlidir. Veya COVID-19 virüsü gibi birkaç gramlık bir virüs yüz milyonlardan oluşan bir topluluğu kontrolsüz bir şekilde bozabilir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Teşkilatı biyolojik ve nükleer tehditlerin oluşumunu önlemek için tüm ülkelerin sınırlarını ve özel alanlarını korumak için işbirliğine vurgu yapmaktadır. Hepsinin yaygın tehditler karşısında işbirliğini taahhüt eden yeni ve kapsamlı bir kolektif güvenlik sistemi benimsemek tüm ülkelerin çıkarınadır. Kolektif güvenlik ve vatandaşların haysiyeti, adaleti ve halk sağlığının korunması doğrultusundaki çabalar tüm ülkelerin ve uluslararası kurumların ortak sorumluluğudur. Buna göre nükleer, radyolojik, kimyasal ve biyolojik silahlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından insanlığa karşı tehdit olarak tanımlanmıştır.
Kimyasallar ve biyolojik maddeler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından insanlık ve halk sağlığına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Bu tehditler uluslararası kurumların bakış açısından büyümektedir. Dünya genelindeki birçok kimyasal ve nükleer silah her an tüm yerküreyi büyük bir tehdit ihtimaliyle karşı karşıya bırakmaktadır. Böylece bu durum Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en önemli hedeflerinden biri olan kolektif güvenliği ve barışı etkileyebilir. Biyolojik teknolojilerin gelişmesi, tehlikeli hastalıkların artması ve askeri yıkıcı girişimler için de zemin hazırlayabilir.
DNA rekombinasyonunu veya genetik çeşitlenme teknolojisi ve genetik materyal üretimi kullanılarak ortadan kaldırılmış hastalıklar yeniden canlandırılabilir ve mevcut aşılara, antibiyotiklere ve diğer tedavilere dirençli virüsler ve mikroplar ortaya çıkarılabilir. Ciddi bir küresel denetim yokluğunda ve büyük güçlerin gizli işler çevirme siyaseti göz önüne alındığında, terörist grupların biyolojik silahlara ve toksinlere erişim sağlayabileceğine dair endişeler yüksek düzeyde kalmaya devam etmektedir. Nitekim biyolojik toksin olan ricin gibi maddeler büyük miktarda terörist atölyelerde keşfedilmiştir. Antraks gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilen bazı bakterilerin aksine ricinin panzehri yoktur ve bir iğnenin ucu kadar bile nükleer patlama kadar öldürücüdür. Ayrıca sadece 1 gram çiçek hastalığı virüsü kullanmak 100 bin ila 1 milyon arasında ölüme neden olabilir.
Biyolojik tehditler açısından Birleşmiş Milletler bir önlemin sorunuyla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, ülkelerin ve devlet dışı aktörlerin silah ve biyolojik malzeme edinme kapasitesini sınırlandırarak bazı hükümetlerin biyolojik ve bazen kasıtlı girişimlerini önlemek istemiştir. Biyolojik tehditleri ele almak ve kamu sağlığını korumak ve kollamak için Güvenlik Konseyi'nin siyasi yaklaşımı değişmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bağlayıcı olmasa da büyük ülkeleri biyolojik faaliyetleri konusunda daha şeffaf olmaya çağırmak için kararlar çıkarabilir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ülkelerin buluştuğu en önemli uluslararası örgüttür. Barış ve Küresel Güvenlik İttifakı ve Birliği'nin oluşturulması bu önemli uluslararası kuruluşun oluşumundaki en ciddi etken güç olmuştur. Örgüt, insanların huzuru, güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilgili biyolojik tehditlerin oluşumunu önleyerek küresel güvenliğin sağlanmasından sorumludur. İhlalcilere karşı zorlayıcı eylem olasılığını veto yoluyla bu imkanı pratikte ortadan kaldıran büyük güçlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin olumsuz etkisi biyolojik silahlarla mücadeledeki en büyük zorluktur. Çünkü biyolojik silahların en önemli üreticileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin büyük güçleri ve daimi üyeleri de sayılırlar. Birleşmiş Milletler biyolojik olarak yıkıcı faaliyetleri önleme sorumluluğunu üstlenmesini önlemek için bu güçler veto haklarına güveniyorlar.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikasti.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani suikastını uluslararası hukuk açısından ele aldığımız programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ocak 2020 tarihinde planlı bir terör olayı sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ile Irak Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte Bağdat Havalimanı yakınında Amerikan SİHA'larının füze saldırısı neticesinde şehit oldular. İran Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani suikasti çeşitli açılardan ele alınabilir. Bunlardan birisi hukuki açıdan ve uluslararası hukuk kurallarına göre bu suikastin incelenmesidir. Bu program boyunca uluslararası yargı yöntemleri, insanseverlik ve insan hakları hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde terörle mücadele yöntemleri ve belgelerine göre Şehit Süleymani suikastini ele almaya çalışacağız.
Bu doğrultuda uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı başlıklı sohbetimizde Amerika terör devletinin altına imza attığı bu cinayetle ilgili önemli soruları yanıtlamaya çalışacağız. Örneğin Amerika tarafından İran ve direniş ekseninin üst düzey askeri komutanı olan Şehit Süleymani'nin planlı bir şekilde suikasta maruz kalması uluslararası hukuk açısından nasıl okunmalıdır? Amerikalıların bu cinayetlerini incelemek için hangi uluslararası hukuk temelleri ele alınmalıdır? İnsan hakları, insanseverlik hakları ve uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani ve arkadaşlarının terör olayında Amerikan yetkilileri ve hükümetinin işlemiş oldukları uluslararası suçlar nelerdir? Bu terörle ilgili uluslararası düşünce merkezleri ve görüş sahibi olan insanların fikri nedir? Ve bu suikastın faillerini yargılamak için uluslararası hukuka göre ne yapılabilir? İşte bu soruları cevaplamaya çalışacağız.
Terörizm meselesi ciddi küresel bir tehdit olarak bilinmektedir. Uluslararası terörizmin çeşitli boyutları hakkında Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda teröre karşı hukuki konvansiyon ve kararnamelerin onaylanması terörle mücadele yolunda atılan adımlardan biridir. Bu kararnameler ve konvansiyonlara göre ülkeler terörle mücadele için sorumlu ve mükellef kılınmıştır. Bugünkü sohbetimizde ilk önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yaptıklarına ve daha sonra terörle mücadele için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin attığı adımlara bakacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun terörizmle mücadeledeki çalışmalarını iki kısma ayırmak mümkün. Birinci bölüm terörizm ile ilgili genel kurulun kararnameleri, ikinci bölüm ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca onaylanan terör karşıtı konvansiyonlardır. Genel olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu terörizm ile ilgili 3 grup kararnameyi kabul etmiştir. İlk grup, genel kurulun terörü önlemek için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan kararlardır. İkinci grup, terörizm ve insan hakları arasındaki bağı vurgulayan kararlardır. Üçüncü grup ise terörü ortadan kaldırmak için gereken önlemleri vurgulayan kararlardır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına ek olarak hali hazırda Her biri kendi konusuna göre terör eylemi olarak bilinen davranışlardan birini uygulamaya çalışan 11 uluslararası konvansiyon ve 2 protokol bulunmaktadır. Bu konvansiyonlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşları tarafından onaylanmıştır. İran'da hukuk hocası olan Dr. Siyamek Keremzade şöyle diyor: uluslararası hukukun kaynağı olarak uluslararası terörizmle mücadele konvansiyonları belirli terör eylemleri hakkında birçok yönetmelik çıkarır ve yürürlüğe koyar. Bu konvansiyonlar aynı zamanda hayata, insan özgürlüğüne ve mallarına dikkat etmek gibi uluslararası toplumun korumak istediği ilkeleri de kabul etmiştir. Kuruluşundan günümüze dek teröre karşı 13 konvansiyon onaylayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu söz konusu konvansiyonlarda uluslararası toplumda önemli terörizm örnekleri ve suç tanımı gibi konuları ele almıştır. İranlı akademisyen ve Tahran Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamid Elahui Nazari şöyle diyor: toplam 13 konvansiyondan ya cezalandır ya da geri ver gibi hükümler devletler için ortak sorumluluklar teşkil etmekte. Anlaşılan bu taahhütler 11 Eylül olayı ardından ortaya çıktı ve yasal uzlaşmadan sonra uluslararası teamül hukukuna göre tüm devletler için bağlayıcı görünmektedir.
Birleşmiş Milletler'in bir diğer önemli ayağı olan Güvenlik Konseyi'de Genel Kurul'un teröre karşı attığı bu adımlarla eş zamanlı olarak terörizm konusunu ele almıştır. Güvenlik Konseyi daha çok terör faaliyetlerine tepki göstermekle kendi konumunu hissettirmiştir. Başka bir ifadeyle terör anlamını ifade eden özel bir girişim tespit edildikten sonra Güvenlik Konseyi onunla ilgili kararname çıkarmakla tepkisini ortaya koymuştur. Ancak onun performansı bu konuda büyük ölçüde siyasi olmuştur. Güvenlik Konseyi'nin terörizme dikkatinin kaynağı Birleşmiş Milletler tüzüğü kapsamındaki sorumlulukları ışığında aranmalıdır. Birleşmiş Milletler tüzüğüne göre barışı ve güvenliği sağlamak için birinci sorumluluk bu konuda genel yetkiye sahip olan Güvenlik Konseyi'ne aittir. Güvenlik Konseyi tüzüğünün 6 ve 7. bölümleri uyarınca görevlerini yerine getirecek araçlara sahip bulunuyor. Güvenlik Konseyi, bir anlaşmazlığın devamının uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atma ihtimalinin yüksek olduğunu fark ettiğinde tüzüğün 6. bölümü uyarınca barışı korumak için bazı tedbirleri tavsiye eder. Ancak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdit varsa veya barış ve saldırı ihlali tespit edilirse Güvenlik Konseyi tüzüğün 7. bölümü uyarınca bağlayıcı kararlar alır.
Terörizm ile ilgili Güvenlik Konseyi birkaç kararname yayımlamıştır. Bu arada 11 Eylül 2001'deki terör olaylarını izleyen Güvenlik Konseyi kararları Güvenlik Konseyi'nin terörizm karşısındaki tutumunu ve konumunu değiştirmenin yanı sıra uluslararası hukukun bazı yönlerini de değiştirdi. Şüpheli 11 Eylül olayı ardından Güvenlik Konseyi tüzüğün zorlayıcı araçların kullanımını vurgulayan 7. bölümüne dayanan İki kararı kabul etti. Bu iki karar 1368 kararı ve 1373 kararı olarak bilinir. 1368 kararnamesinin en önemli noktası Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun olarak bireysel veya toplu meşru müdafaa hakkının tanınması üzerindeki vurgusudur. İranlı hukuk meseleleri uzmanı Dido Sadıki Hakiki şöyle diyor: Güvenlik Konseyi 1368 kararnamesine bireysel veya toplu müdafaa hakkını dahil ederek Amerika ve birçok Batı ülkesinin terör eylemlerinin bir tür askeri saldırı veya silahlı saldırı olduğu görüşünü zımnen onaylamış görünmektedir. Bu kararnamede ayrıca pratikte terörizmle mücadele etmek için ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon ihtiyacı da vurgulanmıştır.
Güvenlik Konseyi'nin en önemli terörle mücadele kararı kabul edilen 1373 kararnamesi 28 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmıştır. Bu kararın maddelerinden terörizmle ilgili tüm konvansiyonların ve uluslararası belgelerin temeli olan ve hükümetlerin üzerinde fikir birliği ve anlaşmaya sahip olmadığı 4 ortak görev çıkarılmıştır. Hükümetlerden terörizmi bastırmak için ortak işbirliği gerekliliği, terörizme finans sağlanması ile mücadele etmek, teröre doğrudan ve dolaylı destek vermemek ve terörü suç saymak ve kovuşturmak için birlikte çalışmasını zorunlu kılmak, terörizme ilgili tüm uluslararası sözleşmeler ve belgelerin 4 ortak görevidir.
Sonuç olarak şöyle diyebiliriz ki dünya ülkeleri 1373 kararnamesinde öngörülen tedbir ve taahhütleri uygulamaları gerekiyor. Bu karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından terörist ilan edilen terörist grupların faaliyetlerini takibe almak ve önlemek için uluslararası bir yasal dayanak olarak kullanılabilir. Hükümetlerin uluslararası terörle mücadele konvansiyonlarına katılmalarını zorunlu kılmak ve ayrıca Güvenlik Konseyi'ne rapor vermelerini istemek, hükümetlerin genel terörle mücadele hedeflerine verdikleri yeni taahhütlerden biridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde temel bilgiler hakkında bazı konulara değindik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin ferici beklemekten kaynaklanan ruhsal huzurun, insanın yaşamındaki kötü olaylar ve zorlukların biteceğini kabul etmesini sağlayacağını belirtmesine işaret edeceğiz. Ayetullah Hamenei ayrıca bu huzur ve güvenin ise Allah'a dua ile artacağını da hatırlatıyor. Başka bir konuyu da arz edeyim ki ferici beklemek, hem nihai fereç yani Hazretin zuhur etmesidir ve hem günümüzde birçoklarını umutsuzluğa sürükleyen, birçoklarını intihara zorlayan işte bu olaylar, zor hadiseler ve herkesi kapsayan olaylardan sonra olan ba'de şiddet ferecidir. Fakat fereç beklenince insan biliyor ki bu olaylar hiç şüphesiz bitecektir. Burada başka bir konu da vardır ve o da İnsanın ruhunun ve kalbinin sarsılmadığına dair sahip olduğu bu özgüven ve ferici beklemesinden kaynaklanan ruhsal huzur artırılabilir. Dua ile, yalvarma ile, Allah ile münacat ile. Zira "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub." Bu gelen dualar, biz şimdi Şerif Şaban ayındayız, ardından da Ramazan, birçok dua, çeşitli münacatlar ve Allahu Teala ile doğrudan konuşmak çok önemlidir. Veya hidayete erdiren imamlar aleyhisselam ki varlık dünyasında Allahu Teala'ya en yakın kişilerdir. İnsana huzur ve güven imkanı sağlıyor. Allahu Teala'yı anmak insana açılış sağlar. İnsana mutluluk verir ve Allah'ın rahmetini de cezbeder. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Tuğgeneral Kurdistan, düşmanlar İran'ın bilimsel bağımsızlığından korkuyor. İran'da kısa ve uzun menzilli uçakla girinilecek. İran karasularında bir Irak gemisinin kaçırıldığı haberi yalanlandı. Çin Dışişleri Bakanı İran'a gelecek. İngiliz Savunma Bakanı, İran'a olan borcumuzu ödemeliyiz. Cezaevindeki Demirtaş'tan Nevruz mesajı yayınlandı. Öte yandan, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat istatistiği açıklandı. Putin bugün koronavirüs aşısı yaptırılacağını bildirdi. Halit Meşal, Şeyh Ahmet Yasin, Filistin'de direnişi ihya etmiştir. IŞİD unsurları Amerika tarafından Suriye'den Irak'a götürülüyor. NATO Genel Sekreterinden Putin'e suçlama geldi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.